Ayrım 17.
76. İbn Hafif, ölümü 981, Şirazlıdır. Adı Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif'tir. 77. Bündar, ölümü 964, Şirazlıdır. Adı Ebul Hüseyin Bündar'dır. 78. Ebu Beyr Tamestani, ölümü 951, Nişapurludur. 79. Ebul Abbas Dineveri, ölümü 951, Horasan'dadır. 80. Ebu Osman Mağribi, ölümü 983, Mağriplidir. 81. Nasrabazi, ölümü 977, Horasanlıdır. Adı Ebul Kasım İbrahim bin Muhammed'dir. 82. Husri, ölümü 981, Bağdatlıdır. Adı Ebul Hasan Ali bin İbrahim'dir. 83. İbn Ata Ruzbari, ölümü 979, Şamlıdır. Bu tasavvuf erlerinin birkaçı dışında yaşam öyküleri söylenceleri karışmış, gerçek kişilikleri örtülere bürünmüştür. Nitekim Kuşeyri de yapıtında bunlardan birkaç düşünce aktarmakla adlarını, bilinenlerin doğum ölüm yerlerini söylemekle yetinmiştir. Bu gelişi güzel bir olay değildir. Kişinin etkinliğini arttırmak için yaşamına söylenceler, doğaüstü başarılar eklemek İslam ülkelerinde bir gelenek niteliğindedir. Abdallar, ayyarlar, cavlaklar. Batıniliğin Irak, Suriye, Semerkant, Anadolu bölgelerinde dolaşan kollarından biridir. Belli inançları, yaşama düzenleri yoktur. Kaşlarını, saçlarını keserler, boyunlarına, bellerine boyalı çakıl taşları, çıngıraklar, zincirler, ipler takarlar, başıboş dolaşırlardı. Belirli tapım, ibadet türünü benimsedikleri görülmemiştir. Bütün geçimleri dilenmek, varlıklı kimselerden korkutarak para almakla sağlanırdı. Oldukça kalabalık, elleri palalı bir topluluk niteliğinde gezerler, halka korku salarlardı. Genellikle yoksul, başıboş, işsiz kimselerden oluşan bu topluluklara Türkler arasında cavlaklar, çıplaklar denirdi. Ayyarlar yalnız döl yerlerini bir hurma yaprağı ya da ketenle örterler, halkın arasında öyle dolaşırlardı. Kimi yazarlar, bunların sonraları kalenderilik, haydarilik denen kuruluşları oluşturduklarını söylerlerse de bu kesin değildir. Oysa ayyarlar yerleşik düzene geçip kurumlaşmadıkları gibi belli bir inanca da bağlanmamışlardı. Adlarından da anlaşıldığına göre bunlar batınilik örtüsü altında gözlenen yoksul bıçkınlardı. Ayyarlar evlenmez, evliliğin gereğine de inanmazlardı. Ayyar sözcüğü Arapçadır, aldatıcı, tuzak kurucu, kandırıcı gibi anlamlara gelmektedir. Ayyarların Anadolu'da yaşayan benzerlerine aptallar denirdi. Arada görülen tek ayrım, aptalların Adem'e inanmaları, Adem'in cennetten kovulduktan sonra Serendip adasında çıplak gezdiğini ileri sürmeleridir. Aptallar, Adem'in bu durumun göz önünde bulundurarak ayyarlar gibi çıplak dolaştıklarını söylerler. Ahilik. Ahilik, alışa gelen anlamda bir tarikat değil, bir uğraş örgütüdür. Belli kuralları, koşulları, inanç geleneği bulunan, dine bağlı tarikattan apayrı özelliği olan bir kurumdur. Ancak tasavvufla, tarikatlarla ilgili araştırıcılar, bu kurumun benimsediği bir takım ilkelerle tarikatlar arasında yakınlık gördüklerinden, ahilikte bilinen tarikatlar arasında yer aldı. Ahiliğin hangi yılda, kimin çabasıyla kurulduğu kesinlikle bilinmiyor. Bir takım fütüvvetnamelerde bulunan bilgilere dayanılarak bu kurumun epey eskiye götürüldüğü görülüyor. Ahil sözcüğünün anlamı konusunda da açıklığa varılmamıştır. Kimi araştırıcılara göre ahil sözcüğü Asya Türkçesinde eli açık anlamına gelen akı, ahıdan türemiştir. Eli açıklık demektir. Bundan dolayı da bu kuruluşun kökeni Türk topluluklarıdır. Başka bir sava göre ahil sözcüğü Arapça kardeşim anlamına gelen ahiden türemiştir. Dolayısıyla kurucusu Araplardır. Kökeni Ali'ye deyin gider. Nitekim ahilikten söz eden yapıtların fütüvvetname olması, fütüvvet sözlerini eskiye giden bir kavram olsa da yaygın bir kuruluş niteliğinde bu kanıyı pekiştirir. Sözcüğün kökenini araştırmak, kurucusunun kim olduğunu açıklamaya yetmez burada. Ahilik kökü nedenli eskiye giden bir kavram olsa da yaygın bir kuruluş niteliğinde 10. yüzyıldan sonra ortalıkta görülmektedir. Anadolu'da ise Selçuklular çağında onlardan sonra etkinlik göstermiştir. Selçuklularda da Osmanlılarda da bir tarikat niteliği taşımaz, bir iş kuruluşu özelliği içerir. Belli ilkeleri, düzeni, aşamaları, giriş, davranış törenleri bulunan bir uğraş örgütüdür. 13. yüzyılda en etkili çağını yaşayan ahilik daha çok Ankara dolaylarında gelişmiştir. Başlıca özelliği yalnız Türkler arasında varlığını sürdürmesi, Ali'ye bağlanması, dahası Alevi bir kuruluş olmasıdır. Bu örgüt batıda görülen Osmanlılarda yasal bir kurum niteliği taşıyan lonca özelliği gösterir. Anadolu'da bu örgütün öncüsü Ahi Evren Veli'nin 1299'da Osman Gazi'ye kuşak bağladığı söylentisine bakılırsa 13. yüzyıl sonlarında yaşadığı anlaşılır. Ahilikte temel ilke örgüte girenlerin kesin eşitliğidir. Bütün örgüt üyeleri birbiriyle kardeş sayılır. Küçükten büyüğe, yaş aşama bakımından doğru sınırsız bir saygı vardır. Bu saygı örgüt kuralları gereğincedir. Ahilik bir örgüt olduğundan ona her isteyen giremez. Girecek olan da belli nitelikler aranır. Örgüte örgütten yetkili bir kimsenin aracılığı, onayı, önerisi üzerine girilir. Belli kurallara göre uygulanan bir giriş töreni vardır. Bu törenin temelini saygı, sevgi sözünün eri olmak, doğruluk, yiğitlik, gövde yapısı bakımından alımlılık, bunun gibi özellikler oluşturur. Aktöre bakımından küçültücü, yerilmeye, kötülenmeye elverişli bir nitelik taşıyan kimse kesinlikle bu örgüte giremez. Örgüte giren kimsenin belli aşamalara göre yükselmesi, bütün aşamalarda başarı gösterdikten sonra şeyh olması gerekir. Şeyh olmak ise zamana, örgütte belli görevleri yerine getirmeye, uzman olmaya bağlıdır. Örgüte girmesi uygun görülen kimseye belli bir törenle kuşak, şed bağlanır. Bu kuşak bağlamanın anlamı, örgütün bir üyesi olmak, kendini örgüte vermek, örgüt kurallarına uymak, yasalarına bağlanmak demektir. Ahilikte dinsizlerin, dedikoducuların, falcıların, yıldızlara bakarak geleceği bilmek, bildirmek isteyenlerin, peygamberlere saygısızlık edenlerin, hamam tellaklarının, çığırtkanların, dellalların, fişekarların, bir işte öncülük, açıklayıcılık edenlerin, kasapların, cerrahların, bayrak taşıyıcıların, alemdar, başkalarını kargışlayanların, beddua edenlerin, hırsızların, bir nesneyi değerinden yükseğine satanların yeri yoktur. Bu 12 nitelikten birini taşıyan kimseler örgütte olsa bile sonradan bir daha alınmamak üzere kovulur. Ahi olabilmek için de şeriat, tarikat, marifet gibi 3 alanda bilgi edinmek gereklidir. Bu bilgilerin varlığı saptandıktan sonra gence kuşak, şed bağlanır. Kuşak bağlamanın 12 koşulu vardır. İlim, bilgi, amel, eylem, sabır, katlanma, rehnuma, yol gösterici, şükrullah, Tanrı'ya şükretmek, ihlas, kurtuluş, iç arınmışlığı, kötülüklerden uzak kalmak. Kuşak bağlamanın şed öteki koşulları şunlardı. Tövbe, mücahede, çaba gösterme, yakın dostluk, kesin dostluk, sadakat, bağlılık, tevekkül, kendini Tanrı'ya inanca verme, terki adet, alışkanlığı bırakma. Kuşak bağlanırken 3 kural daha vardır. Şeyhlerin katına eli boş gitmemek, ayrıca her zaman yıkanmış olmak, buyruğu yerine getirmek, yasağı uygulamak. Kuşak bağlamada 5 peygambere uymak, onları benimsemek gerekir. Adem, Şiit, Nuh, İbrahim, Muhammed peygamberlere salavat getirilir, Fatiha okunur. Şeriatın ise yalan söylememek, zina etmemek, içki içmemek, uğurluk etmemek gibi 4 koşulu vardır. Örgüte girmek isteyen kişiye özel törende 4 kişi seçtirilir. Bu 4 kişi ona uğur getirmek için, nefes vermek için, örgütte tinsel güç kazandırmak için 4 simgesel kişidir. Usta, yol atası, sağ yol yoldaşı, sol yol kardeşi. Bu 4 kişi istekliye tinsel bakımdan öncülük eden, yardımına koşan, yol gösteren kimsedir. Kuşak sarmış, örgüte girmiş kimsenin şu nitelikleri de taşıması gerekir. Sözüne ölçülü, yerinde söylemek, değer bilir olmak, bu nitelikte sürekli bulunmak, açık, yardımsever olmak, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, kimsenin arkasından kovuculuk etmemek. Ahi şeyhlerinde bulunması gereken nitelikler, uyulması gereken koşullar da şunlardır. Hakka inanmak, halk içinde ölçülü, duyarlı olmak, benliğini öldürmek, bencillik etmemek, ululara hizmet eylemek, buyruğu altındakine yumuşak yürekle davranmak, dostlara öğüt vermek, dervişlere su vermek, sakinlik etmek, bilginlere karşı alçak gönüllü olmak, düşmanlara hoş görünmek, bilgisizin karşısında susmak. Ahiliğin bütün toplulukta uygulanması, genel bir kural niteliği taşıyan 6 ilkesi daha vardır. Elini açık tut, sofranı açık tut, gözünü bağlı tut, kapını açık tut, belini bağlı tut, dilini bağlı tut. Bu 6 ilke örgütün genel aktüre düzeninin temel öğeleridir. İlk ikisi yardım etmeyi, eli açık davranmayı, eli sıkılıktan kaçınmayı, yedirip içirmeyi dile getirir. Üçüncüsü, başkalarının işine karışmamayı, tüm olup biteni görmemeyi, dördüncüsü konukseverliği, son ikisi de kendine egemen olmayı, duyguların, tutkuların boyunduruğu altına girmemeyi öğütler. Ahilik, Selçuklulardan Osmanlılara gelinceye değin varlığını, özelliğini korumuş, daha sonra yozlaşmaya, çevreyi tedirgin etmeye başlamıştır. Bu da koyu bir sünni anlayışa dayanan Osmanlı yönetiminin Aleviliğe karşı duyduğu derin tepki yüzündendir. İmparatorluğun kuruluş döneminde gelen Osman, Orhan, 1. Murat gibi 3 padişah ahi kuruluşundandı. Yıldırım Bayazıt, Çelebi Mehmet, Zeynilik tarikatına girerek sünni inançların devlet düzeninde egemen olmasına bir giriş sağladılar. Onlardan sonra gelen padişahların Abdülaziz dışında, bu padişah Bektaşi idi, hepsi sünni tarikatlara bağlanmıştır. Yalnız Vahdettin'in ne olduğu bilinmiyor. Bilinen tek gerçek, kimi uzmanların söylediklerine göre özlü bir Türk kurumu olan ahiliğin, onun ortaya çıkmasını sağlayan düşünce öğelerinin geçersiz duruma getirilmesiyle, tarihsel benlikten uzaklaşma, yabancı bir inanç içeriğinin etkisiyle kendi özünden kopmadır. Ahilikte eğitim, öğretim. Bir uğraş kurumu olan ahilikte eğitim, öğretim, yaşanan gerçeklere dayalı bir içeriktedir. Bütün öğretilenler yaşamda uygulanabilecek niteliktedir, belli bir amaca yöneliktir. Bu eğitimin 3 ayrı dalı vardır. 1. Bilgi edinmek için uygulanan öğretim. 2. Bir uğraş alanında yetişmek için sürdürülen eğitim. 3. Savaş gereksinimlerini karşılayacak nitelikte eğitim. Ahi örgütüne giren gencin bu 3 dalda yetişmesi gerekirdi. Bu dalların ayrı öğreticileri vardı. Bu örgüte giren gencin ahi ocağında, zaviye, bir ustası, bir yol atası, 2 de yol kardeşi olurdu. Bu öğretim, eğitim kuruluşu uzmanlarca yürütülür, her yetkilinin kurum içinde belli bir aşaması, sanı vardı. Öğretim 2 aşamalıydı. 1. aşamada okuyup yazma, matematik, Türkçe, tarih, Kur'an, fütüvvetname. 2. aşamada yazım, yaşam öyküleri, tasavvuf, Arapça, Farsça, müzik, oyun öğretilirdi. Bu öğretim eğitim aşamalarından sonra ordu eğitimi başlardı. Ata binmek, kılıç, kargı, ok kullanmak gibi savunma, savaş alanlarını ilgilendiren işler görülürdü. Bunun da ahi görmek, şeyh görmek, öğretmen görmek gibi 3 koşulu vardı. Burada görmek sözcüğü çalışmak, tanımak, çalışacağı kimseyi seçmek, onun değerini kavramak gibi değişik simgesel anlamlar içerir, yetki almak karşılığı söylenirdi. Ahilik eğitiminin temeli kardeşlik, yiğitlik, insanları sevmek, eşitlik, iş aktüresi, örgüte bağlanmak gibi 6 ilkeye dayanır. Bunların dışında sofra töresi uygulanırdı. Bu töreye göre temiz olmak, yıkanmak, saygılı davranmak, yemek yenen yere ayakkabıyla girmemek, lokmaları ağzı şişirtecek biçimde almamak, kemikleri sofranın üstüne koymamak, ekmeği yemeğin suyuna çok batırmamak, sofrada kaşınıp sümkürmemek, ağzını sesletmemek, kendine düşenden çoğunu aramamak, yeterince yemek, kendi önünden yemek. Yemek ortak sofrada bir kapta yendiğinden gerekliydi. Ahilikte uğraşın öncüsü bir peygamberdi. Bu nedenle iş, uğraş kutsal bir eylemdi. Adem tarımcı, Şit hallaç, İdris, terzi, Nuh, marangoz, Hud alışverişçi, Salih deveci, İbrahim sütçü, İsmail avcı, İshak çoban, Yusuf saatçı, Musa çoban, Zülküf ekmekçi, Lut tarihçi, Üzeyir bağcı, İlyas culhacı, Davut zırhçı, Lokman otacı, hekim, Yunus balıkçı, İsa gezgin, Muhammed alışverişçi. Uğraşlar incelenince ahilikte berber, kasap, hamamcı, bunun gibi işlerle ilgili öncülerin yer almadığı görülür. Bu işlerle uğraşanlar örgüte giremezdi. Ahiliğin Anadolu'da öncüsü olarak Ahi Evren Veli gösterilir. Ancak birliğin kurucusu o değildir. Ahi Evren 13. yüzyıl sonlarına değin yaşamıştır. İlk örgütü Ankara'da düzenlemiştir. Bu örgütün iç düzenine göre bir uğraş türünün başında bir yetkili bulunur. İşçileri o yönetir, yönlendirir. İşçilerin başlangıçtan ustalığa değin yükselme aşamalarını yönetir. Çalışamayacak durumda olanlara, yaşlılara, örgüt düzenine göre bakılır, onların geçimi sağlanır, yatacak yer bulunur. Örgütten kovulmamışsa, ahi olan ölünceye değin kurumun içinde kalır. Ustalık aşamasına gelince, yeni bir iş tutmak, yetkilinin vereceği yetkiye bağlıdır. Yeni iş, yeni bir törenle açılır, düzenlenir. İş, iş yeri kutsaldır, saygınlığı dokunulmazdır. Ahi evrenin yaşamı söylencelerle, olağanüstü olaylarla süslenmiş, doğal gerçeğinden uzaklaştırılmıştır. Onda Anadolu insanının sevdiği kimseyi nasıl gördüğünün, yaşattığının belirtileri açıklığa kavuşmuştur. Ahilik 15. yüzyılda yavaşlamış, özellikle Yeniçeri Ocağı kurulduktan sonra etkinliğini yitirmiş, tek tek kişilerin benimsediği bir yol olarak biraz daha sürmüşse de toplum kurumu olma özelliğinden uzaklaşmıştır. Ancak ahiliğin bir tarih kurumu olarak büsbütün ortadan kalkmadığı, bir gelenek olarak sürdüğü tartışma götürmez. Osmanlı toplumundaki bütün iş kuruluşları, esnaf örgütleri ahiliğin biçim değiştirmiş kollarıdır. Osmanlı toplumunda usta-çırak geleneği, iş kolunda küçüğün büyüğe kesin saygısı, karşılıklı yardımlaşmalar, uğraş dayanışmaları hep ahiliğin ürünleridir. Bu alanda yapılacak bilimsel, düzenli, geniş boyutlu bir çalışma, ahilik örgütünün Anadolu tarihinde de ne denli etkili, verimli, kapsamlı olduğunu gösterecektir. Oysa bu kurum bugüne değin bilimsel bir açıdan görülmemiş, bilimsel, ön yargıdan uzak bir anlayışla ele alınmamıştır. Ahilik konusunda yapılacak çalışmaya, bu kuruma araştırıcının benimsediği anlayışa göre yer bulmak değil, ahilik inançlarının gelişimi doğrultusunda eskiye giderek tarih içindeki kaynağını aydından çıkarmak olmalıdır. Oysa böyle yapılmamış. Alevi bir kuruluş olan ahilik, önce belli bir görüşe uygun olarak Asya'da aranmış, sonra Anadolu'ya taşınmış, onun özünde yatan ilk çağ Anadolu inançları görmezlikten gelinmiştir. Anadolu ahiliğinin temelinde ilk çağdan kalma inanç öğeleri vardır. Bunun en açık belirtisi, bu kurumda sayılara yönelik örgüt düzenlemesidir. Ufak bir örnek üzerinde biraz duralım. Altı sayısının kutsallığı konusunda. Asya Türklerinde kurumlaşmış bir inanç kalıntısı yoktur. Oysa ilk çağ düşüncesinde, Anadolu'da, Yunan bilgelerinde vardır. Pythagoras'ın sayıları, altılı yön inancı, nesnelerin tek, çift sayılarla olan bağlantısı, öte yandan başka bir inanca göre uğraşların kutsal kurum niteliği taşıdığı birer tarih varlığıdır. Anadolu ilk çağında yaygındır. Bu açıklamadan ahilik ilk çağda Anadolu'da oluştu anlamı çıkmaz. Ahilikte ilk çağ Anadolu insanlarından kalmış düşünce inanç öğeleri vardır sonucuna ulaşılır. Ahilik Asya Türk geleneklerinden etkilenmiştir. Ancak Asya'da kurumlaşmıştır denecekse ilk örnekleri kurum olarak göstermek, görüşü kanıtlamak gerekir. Bektaşiliği Yesevilikten türeten bir anlayışın burada konuyu bulandırmaktan başka yapacak işi yoktur. Bayramilik. Hacı Bayram Veli. Bayramilik kurucusu Hacı Bayram Veli'nin yaşamıyla bağlantılıdır. Kaynaklarda gerçek adı Numan olan Hacı Bayram Veli, 1352'de Ankara yakınlarında Solfa Sol köyünde doğdu. 1429'da Ankara'da bugün Hacı Bayram Camii'nin bulunduğu yerde öldü. Babası Solfa Sol köyünde tarımla geçinen Koyunluca Ahmet'tir. İlk bilgileri babasından edinen Numan, bir süre babasının tarlasında çalıştı. Okumaya olan eğilimini sezen babası onu Ankara'da Kara Medrese'ye verdi. Numan orayı bitirince bilgisini arttırmak amacıyla Bursa'ya gitti. Orada da bir süre öğrenim gördükten sonra Ankara'ya tekrar döndü. Önceleri Halveti, Nakşibendi tarikatlarından esinlendi. Kısa süre içinde konuşmalarının etkisi, bilgisinin genişliğiyle ün sağladı. Ününü duyan Şeyh Hamidüddün onu Kayseri'ye çağırdı. Numan Kayseri'ye gidip bir süre şeyhin yanında kaldı. Kurban Bayramı'nda geçen bu olay nedeniyle şeyh ona Bayram adını verdi. Bir süre sonra şeyh ile hacca gidince Numan adını Hacı Bayram'a dönüştürdü. Hacı Bayram Kayseri'de Şeyh Hamidüddün tarikatı geleneğine göre ışık denen gereli bilgiyi aldıktan sonra kendini tasavvufa verdi. Sonradan Bayramlık adıyla bilinen tarikatın ilk öğelerini oluşturdu. Çevresinde toplananların çoğalması, tasavvufla ilgili düşüncelerinin şeriatla bağdaşmaması üzerine kendisine kuşkulu, sakıncalı bir kimse diye bakıldı. Durumu öğrenen Sultan II. Murat onu Edirne'ye getirtti. Bilgisinin derinliği, yüreğinin arınmışlığı karşısında duygulanınca söylenenlere inanmadı. Onu Ankara'da Kara Medrese'ye, sonra Bursa Medresesi'ne müderris olarak atadı. Hacı Bayram Şeyh Hamidüddin'in ölümünden sonra müderrisliği bıraktı. Yaşamını tekkesinde, çevresinde toplananları yetiştirmekle geçirdi. Düşüncelerini içeren öz Türkçe şiirler yazdı. Hacı Bayram Veli'nin tasavvufla ilgili görüşleri, kendinden sonra gelenlerce belli bir inanç düzeni olarak benimsenen Bayramilik'te son biçimini almıştır. Varlık birliği anlayışına dayanan, insanla Tanrı'yı birbirine yaklaştırma amacı güden Bayramiliğin uyulması gereken kesin ilkeleri, zikir, anış denen töreni oluşturur. Bayramiliğe göre bir anış, Tanrı'ya ulaşmak için kendini olgunlaştırma eğitimi olan bu tören açık, gizli ya da sesli, sessiz olmak üzere iki türlüdür. Sesli anış, celi zikir, tekkede, topluca düzenlenir. Törene katılacak dervişler bir daire oluşturacak biçimde diz çökerek otururlar. Sonra şeyhin yönetimi altında Tanrı adları yüksek sesle anılır, hangi adların anılacağını şeyh saptar. Bu törende dervişler gözlerini yumarlar. Bu da Tanrı'dan başka bir varlık görmemek, kendini Tanrı'ya vermek anlamına gelir. Gizli anış, hafi zikir ise dervişin toplumdan uzak, tekkede ya da kendi seçtiği bir yerde içe kapanışı ile gerçekleşir. Hacı Bayram Veli'nin geliştirdiği inanca göre temel varlık Tanrı'dır. Tanrı bütün evreni kaplamıştır. Tektir, önsüz, sonsuzdur, yaratıcıdır. Kendini tasavvufa veren bir kimsenin uyması, bağlanması gereken üç ilke vardır. A. Bütün işlerin, eylemlerin kaynağı Tanrı'dır. İnsan bir araç durumundadır. İnsan istenci, tanrısal istencin bir bölümü niteliğindedir. Bu nedenle istenç özgürlüğü Tanrı için söz konusudur. B. Tanrı bütün varlıklarda görünür. Gerçekte var olmak Tanrı'nın görünmesidir.